Artı eksi programından merhabalar. TR724 YouTube kanalındayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Yine Adem Yavuz Arslan Bey ve Abdülhamit Bilici Bey ile birlikte sıcak gelişmeler var. Onları konuşmaya çalışacağız. Birincisi, bugün birkaç saat önce Gezi Parkı davası sonuçlandı. Orada beraat kararları ve tahliye kararları çıktı. Bu çok fazla yankı buldu herkesin de. Bunları biraz değerlendireceğiz. Aynı saatlerde cemaate yönelik operasyonlar durmaksızın son 4 yıldır devam eden operasyonlara bugün bir yenisi daha eklendi. Ve 16 ilde 766 yeni gözaltından söz ediyoruz. Gerçekten rakamlar çok büyük. Rakamların büyük olduğu ölçüde fakat maalesef Türkiye'de gündem olduğunu söyleyemeyiz. Öbür taraftan biliyorsunuz 9 yaşında kanser hastası Ahmet vardı, Ahmet Burhan. Kendisinin Almanya'da tedavi olması gerekiyor. Annesinin de gitmesi yönünde, birlikte gitmesi yönünde kampanya yapılıyordu. Çünkü annesinin yurt dışına çıkış yasağı var. Önce dün bir haber geldi, yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı, kendisine pasaport verilecek diye. Sonra yine yaklaşık birkaç saat önce başka bir davadan yeniden yasaklı olduğu haberi geldi. Bu gitgelleri yaşıyor Türkiye. Kanser hastası bir çocuğun tedavi olabilmesi için bazı izinlere ihtiyacı var. Fakat maalesef izin vermesi gerekenler hem duymuyorlar, hem görmüyorlar, hem belki de hissetmiyorlar. Bunu tartışıyoruz. Öbür taraftan Türkiye'deki siyasi gelişmeler de bir hararet almış durumda. Abdullah Gül bugün Karar Gazetesi'ne konuşmuş. Siyasi İslam'ın bittiğinden bahsediyor. İşin doğrusu kendisine çok beklenen açıklamalar değildi bunlar. Zamanlamasını konuşuruz. Ve Amerika'daki seçimler elbette ki yayını Amerika'dan yapıyoruz. Amerika'daki seçimler de bulunduğumuz ülkenin en önemli gündemi. Ondan da biraz bahsedeceğiz. İsterseniz hemen sıcak Gezi olayından başlayalım. Abdülhamit Bey, son birkaç saatlik gelişmeleri takip ettiniz mi?
İzlemeye çalışıyorum. Evet. Ben biraz beklentimin üstünde olumlu bir karar çıktı. Yani herhalde davayı takip edenler, avukatlar bile böyle bir sonuç beklemiyordu. Yani bir hafta öncesinde hiç böyle bir beklenti yoktu. Osman Kavala 2,5 yıldır hapiste tutuluyor. Hakkında Ahim'in tutukluluğun haksız olduğuna ve tahliye edilmesine dair bir kararı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Buna rağmen hapiste tutuluyordu. Ahim kararına rağmen. Ve haklarında müebbet isteniyordu. Yani bu davanın beraatle sonuçlanması hakikaten normal bir şey değil. Ben bazı olumlu algılayanlara, yani tabii ki Osman Kavala'nın ve diğer Gezi ile ilgili, Gezi protestoları ile ilgili insanların hapse atılması, bir türlü mağduriyetler yaşamaları kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü o sivil bir protesto eylemiydi. Fakat hem içeri atılmaları hukuki olmadığı gibi serbest bırakılmaları, beraat etmeleri de bir hukuki sürecin, bir yasal sürecin sonucu değil. Herhalde Türkiye'deki konjonktürün değişikliğiyle alakalı. Öyle hızlı yorumlara da, iyimser yorumlara da biraz şaşırdım açıkçası. İstanbul Belediye Başkanı Yargı'ya güven tazelendi demiş. Baktım Avrupa'dan da Türkiye'yi takip eden Avrupa raportörü, Türkiye'nin, Türkiye'deki eski Avrupa Birliği'nin büyükelçisi Mark Pierre'nin yorumlarına baktım sosyal medyada. Onlar da işte çok olumlu gelişme falan demişler. Brüksel'i sevindirecek bu haber falan. Yani bunun böyle algılanırsa yazık yani. Türkiye'yi hiç takip etmiyorlar demek. Türkiye'de bir insan hapse atılır. Siyasi iradenin verdiği karar gereği. Hapiste ebediyen kalacağı söylenir. Fakat bir hafta, iki hafta sonra bir konjonktür değişir. Mahkemenin arka kapısından çıkarılır. Yani Türkiye'de Türkiye yargı üstünlüğü, yargının bağımsızlığı tesis edilmiş değil, sağlanmış değil. Bunlar herhalde şu iç dış politikayla da alakalı. Türkiye içindeki siyasi kavganın sonuçlarından biri. Buna kim karar vermişse, yani buna karar veren irade iyi puan almış görünüyor. İyi hesaplamışlar. Çünkü Gezi dünyanın çok yakından takip ettiği bir davaydı. Gezi süreci de öyleydi. Onun için yani iyi bir halkla ilişkiler faaliyeti, ama gerçekler öyle mi? Öyle olmadığını işte bugün yapılan operasyonlar ve 9 yaşındaki bir çocuğun annesiyle beraber kanser tedavisine gitmesinin engellenmesi aynı yargı kararlarıyla gerçekleşiyor. Yani böyle yargıya güven tazelendiği falan gibi yorumlarını asla sağlıklı bulmuyorum. Keşke öyle olsa. Fakat yani Osman Kavala'nın hapisten çıkacak olması, 2,5 yıllık esaretini bitecek olması çok sevindirici.
Ben
Onun dışında
çıkabileceğini düşünmüyorum. Ben çıkabileceğini düşünmüyorum.
belki de itirazlarla, doğru, itirazlarla çıkması da engellenebilir. Ama çıkarabilirler de. Çünkü son birkaç haftadır Erdoğan rejimi böyle bir dış politikada, dış ilişkilerde bir makas değişikliğine gidiyor. Bunu Ukrayna ziyaretinden itibaren takip etmek lazım. Bu açıdan Avrupa Birliği'nden hemen olumlu mesajlar gelmesi falan da yani böyle bir yönelimin olduğunu gösteriyor. Onun işaretlerinden bir başkası bu. Fakat
Abdülhamit Bey,
Türkiye'de bir
makas
mücadele
değişikliği
de
derken
sürüyor. Yani
şunu mu demek istiyorsunuz, makas değişikliği derken yani Türkiye Rusya'ya yakınlığını biraz daha yönünü değiştirip Avrupa'ya ve Amerika'ya doğru yakınlık göstermek istiyor. Dolayısıyla da iç siyasette yaptığı atılımlarla biz aslında özgürlükçü bir ülkeyiz havası mı vermeye çalışıyor?
evet, yani Osman Kavala sembol bir isimdi. Osman Kavala'nın özellikle Batı'da, Avrupa'dan, Amerika'dan irtibatta olmadığı hiç kimse yoktur denebilir. Onun içeri atılması da büyük oranda o çevrelere verilen bir mesajdı. Yani Türkiye'nin demokratik dünya ile bağlantılarına, ilişkilerine dönük bir mesajdı. Onun için hapse muhtemelen yani Ergenekon-Erdoğan koalisyonunda Ergenekon tarafının listesindeydi Osman Kavala. Şimdi epey zamandır konuştuğumuz bir savaş başlamış durumda. Perinçek'in açıklamalarından, İlker Başbuğ'un açıklamalarından bunu görmek mümkün. Bu şekilde cevap veriyor diye düşünüyorum ben Erdoğan. Artık biraz daha Amerika tarafına, Avrupa tarafına kaymaya dönük bir siyaset izliyor. Ne kadar kalıcıdır, ne kadar inandırıcıdır, tabii bunları anlamak çok zor, çok kolay değil.
Adem Bey, peki şimdi yargı normalde kararını kendisi vermesi gerekiyor ama her hareketten ve her tavırdan anlıyoruz ki siyasi bir baskının sonucunda ya da siyasi yönlendirmeler sonucunda karar veriyor. Bunu artık Türkiye için anlamak kolay. Fakat Batı'ya baktığımızda eğer şu andaki rejim Batı'ya yaklaşmak istiyorsa ve bu tarzda bir tavır sergiliyorsa Batı bunun böyle olmadığını anlaması gerekmez mi? Yani yargının kendi bağımsız kararı vermediğini, siyasi bir baskıyla bu sonuçların oluştuğunu anlaması gerekmez mi?
Şimdi önce yani bu retorik bir soru. Bu soru üzerine uzun saatler konuşulabilir ama ben önce şunu söyleyeyim. Osman Kavala Erdoğan rejimi için sembol isimlerden bir tanesi. Nedeni şu. Yani Batı'ya dönük, Batı ile ilişkileri güçlü isimlerden birisi ve Gezi davasından bırakırlarsa 15 Temmuz'dan alırlar. 15 Temmuz'dan alamazsa FETÖ'ye ekler. Yani ben Osman Kavala ile Erdoğan rejiminin hani o çok meşhur bir şey var ya, onunla işimiz bitmedi ya da ona bunu ödetiriz. Can Dündar örneğinde de söylemişti. Kavala örneğinde bunu devam ettirecektir. Kavala'ya karşı özel bir kinleri olduğunu herkes biliyor. Yani bu realite Gezi davasında, hani Gezi davasının detaylarına geleceğim ama şimdi sorduğun soruya geleyim. Aslında o soruya gelmeden önce şunu bir hatırlatmakta fayda var. Maalesef Türkiye'de bütün özgür gazeteciler ya sürgünde ya hapiste. Türkiye'de olanlar da sabah akşam 7-24 iktidara yalakalık yapmakla meşgul olduğu için. Yani bugün işte İsmail Saymaz'ın bir tweetinde gördüm. İşte yine olayı FETÖ'ye, cemaate bağlamışlar. Böyle bir müzmin hasta bir grup var. Bunlar sabah akşam yatıp kalkıp nereye baksalar, hani platonik aşıklar baktığı her yerde aşık olduğu kızı görür. Bunlar da öyle yani. Böyle baktığı her yerde cemaat meselesini görüyor. Çünkü ya o
Platonikliğin de
bahsettiğim
paranoyik diyelim.
yani
Platonikliğin de paranoyik diyelim.
Bu şahıslar bahsettikleri kişiler 4 yıl aşkın süredir cezaevinde. İddianameyi kim yazdı? Tutuklamayı kim verdi? Ahim kararına rağmen tutuklama serbest bırakmayan kim? AKP rejimi. Erdoğan rejimi. Erdoğan'a sesini çıkaramıyorlar. Dönüyorlar. 4 yıldır, 5 yıldır cezaevinde olan insanlara saydırıyorlar. Yani bunların gazeteciliği de, meslek ahlakı da bu kadar işte. Şimdi bu parantezi kapatalım. Yani şimdi Gezi iddianamesi baştan sona absürt bir iddianameydi. Yani hiç olmaması gereken bir davaydı. Yani Kavala'nın ve Can Dündar'ın ya da işte diğer sivil toplum temsilcilerinin bu şekilde terörist suçlamasıyla yapılması, yani oradaki suçlamanın bu olmaması gerekiyordu. Eğer orada dava açacaksanız işte kamu malına zarardan vesaire açarsınız. Bu da tutuklama gerektirmez. Yani gizli bir sivil toplum hareketiydi. Evet, kontrolden çıktı, zaman zaman şiddet olayları büyüdü vesaire ama bu Biz hükümeti devirmeye çalışma iddia, terörist suçlamasını gerektiren bir şey değil. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani Erdoğan ve bir de şu var yani üzerinden yıllar geçmiş daha sonra siyasi konjonktürü uygun olarak Erdoğan rejimi talimatıyla yeni bir dosya açıldı ve bu dosyada o olağan şüpheliler yine döndü dolaştı olarak cemaate gitti. Yani iyi de İstanbul Emniyetindeki herkes 17 Aralık operasyonundan sonra gönderildi. Hatta ben net olarak biliyorum o dönem yakın takip ettiğim bir konuydu. Emniyet istihbaratının raporu vardı. Raporunu görmüştüm, haberleştirmiştim. Gezi hadisesi bir protestodur, terör boyutu yoktur diye rapor vermişti İstanbul İstihbaratı. Emniyet raporu vermiştim konuda. Hatta hatırlarsınız YouTube'a düşen ses kayıtlarında ne vardı? Bir dönemin İçişleri Bakanı diyordu ki ya işte Erdoğan'la iş adamı kalyoncuyla yaptığı görüşmede ne diyordu? Diyordu ki ya Erdoğan ikna edemedik. Nuh diyor peygamber demiyor. Dağıtın diyor. Talimatı veren Erdoğan, yakıp yıktıran Erdoğan ama suçlu yine oradaki gariban polislere, savcılara çıktı. O da için bir başka boyutu. Şimdi Avrupa meselesinde Erdoğan geçen hafta boyunca biliyorsunuz hepimiz izledik, takip ettik. Volkan Bozkır Başkanı'nda bir AKP heyeti içerisinde değişik siyasiler ve setacıların olduğu bir heyet Washington'daydı. Görüşmeler yaptılar. Kapalı kapılar arkasındaki şey ki başkentlerde her şey duyulur. Yani adeta Amerika'ya yalvaran bir tonda bizim yanımızda durun, İdlib'de arkamızda durun, bize destek verin. Hatta Burhanettin Duran SETA'nın şu anki başkanı yanlış bilmiyorsam ya da koordinatörü Amerika İdlib'i vursuna kadar götürdü işi. Yani bu trend devam ediyor ve bu trendin bir parçası olarak nasıl ki Rahip Branson ya da işte Deniz Yücel davaları hukuki süreçler olarak ilerlemediyse Gezi davası da aynı şekilde Erdoğan'ın Batı'ya yanaşma, Batı'yla ilişkileri toparlama amaçlı bir PR çalışmasından öteye geçmedi. Can Dündar Avrupa'da etkili bir isim. Özellikle sürekli gündeme geliyor Erdoğan rejimi açısından bir sorumlu olarak. O önlerinde duruyordu. Onu ortadan kaldırmış olacaklar. Diğer isimler aynı şekilde. Yani bu Türkiye içerisinde elitist, liberal kesimleri, sol kesimleri ya da işte CHP tabanını memnun edecek öyle gözüküyor. Artık yani o 9 yaşındaki Ahmet'in pasaportunun iptal edilmesi, bir günde 766 gözaltının alınması vesaire çok da gündemlerde gelmeyecek. Erdoğan aslında çok zekice bir hamle olarak görüyor. Ama tekrar başladığım yerden bitireyim. Ben Osman Kavala'nın cezaevinden çıkabileceğini düşünmüyorum.
Aslında yani Gezi'de bir dava açılması lazım. Fakat masum insanlara değil. Yani protesto hakkını kullanan insanlara değil. Yani o Gezi olayını kim provoke etti? Yani oradaki o bir yeşil alanı kim yok etmek istedi? Gözleri çıkarılan biliyorsun gençler vardı, öldürülen çocuklar vardı. Onların hesabının sorulmasına dönük sağlam bir dava açılması lazım. Yani Türkiye hukuka dönse önemli bir dava konusu bu olur bence. Çünkü hakikaten Adem Bey'in dediği gibi herkes Gezi'nin patlamasını önlemek için çırpındı. Ben hiç Gezi karşıtı olmadım, Gezi'lere karşı olmadım. Hatta Gezi bölgesine de gazeteci olarak gittim, birkaç fotoğraf da çektim, bunları paylaştım. Ve o olayın patlamasını önlemek için de elden geldiğince ona dönük haberler yaptım. Fakat gelinen noktada gezicilerin veya geziler adına konuşan bazılarının kendilerini savunurken başka mağdurlara taş atmalarını, suçu onlara atmalarını, yani zalim belliyken kendilerini hapseden, bütün gezi sürecini tetikleyen belliyken başka mağdur insanlara suç atmalarını, onları sorumlu tutmalarını hala gezi ruhuna hiç yakıştıramıyorum açıkçası.
Yani, peki şimdi tam sizin bu bahsettiğiniz noktadan devam edersek, siz Gezi Parkı olayların olduğu günlerde oraya gittiğinizi ben de hatırlıyorum. Abdullah Gül de demiş ki Gezi Parkı olayları ile büyük gurur duyuyorum. Bugün Karar Gazetesi'ne bir demeç verdi. Başka başlıklar da var, onlar da konuşuruz. Ama o günkü Abdullah Gül ile bugünkü Abdullah Gül'e baktığımızda neden bunu söyleme ihtiyacını bugün duyduğunu Adem Bey siz nasıl yorumluyorsunuz?
Sürpriz değil çünkü bir süredir beklenti had safhada malum. Yani şu beklenti işte Babacan'ın partisi gecikti, iki kez ertelendi. Şu anda da tekrar işte Mart başına kalmış durumda. Bir ciddi anlamda bir homurtu yükseliyordu. Ya işte ne oldu parti, niye bu kadar yavaş gidiyorlar? Bir eleştiri boyutu var. İkincisi sonuçta siyasetçilerde havayı kokluyor. Abdullah Gül de yılların siyasetçisi. Erdoğan rejiminin batıya doğru dönmeye çalıştığı, batıdaki yükselen dengeleri, tabloları görüyor. Ve bugün söylemleri tamamen de oraya yönelik. Yani NATO vurgusu, S-400'ün yanlışlığı, Suriye'de yapılan yanlışlar, Erdoğan rejiminin batıdan kopması, parlamenter sisteme geri dönme. Bütün bunların hepsini söyleyin. Herhangi bir batılı lider uzun zamandır bunları söylüyor zaten. O açıdan Abdullah Gül'ün söylemleri benim açımdan sürpriz değil. Ha, Karar Gazetesi'ni konuştu dedi. Başka konuşabileceği bir yer var mı? Ben bilmiyorum. Yok herhalde. Belki en fazla çıkarsa bir iki tane YouTube kanalında çıkabilir. Yani Abdullah Gül de geldiğimiz noktanın müsebbiblerinden birisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Özellikle internet yasası ve bir takım anayasa değişiklikleri konusundaki tavrı ne sebebiyle. Ama ben şu açıdan bugünkü konuşmalarını bir Gezi davası önemli bir davaydı, önemli bir yıldönümü de, yani bilinen bir tarih. İkincisi işte ayın ortası geldi, ikinci yarısı ay sonu Babacan'ın partisi yola çıkıyor. Dolayısıyla onun ön hazırlıkları olarak görüyorum. Önümüzdeki günlerde daha fazla da konuşacaklar. Ama bunların hepsi ben yani Davutoğlu'nun ve Gül'ün bu şekilde röportaj vermesinden keşke daha çok konuşsalar diyorum. Çünkü onlar konuştukça biz o dönemin gizli kalmış bir şeylerini daha net görebileceğiz. Nitekim Davutoğlu dünkü demeçlerinde, dün İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam il başkanlığının açılışını yaptı. Orada direkt olarak Erdoğan'ı oğulları ve torunları üzerinden gündeme getirdi ki bu zaten Türkiye'deki kadim tartışma konularından bir tanesi.
Peki şimdi o halde şöyle devam edelim. Bütün bu tartışmalar Türkiye'nin batıya dönmesi gerekliliği, hatta Erdoğan ve rejiminin yaptığı bazı uygulamaların artık iyice tartışılır hale gelmesi ve Türkiye'de gündem oluşturabilecek noktaya gelmesi. Öbür taraftan da ekonomide yaşanan sıkıntıların Erdoğan'ı gündem değiştirmek gibi bir ihtiyacı olduğu durumu konuşuluyor. Hatta bütün bu çerçevede son zamanlarda havuz medyasında takip ederseniz işte bir darbe söylentisidir gidiyor. Darbe olacak, olmayacak, insanlar hazırlık yapıyorlar vesaire gibi. Kimi yorumcular diyorlar ki yeniden bir darbe oyununa ihtiyaç var. Ve bunun için de bir hazırlık yapılıyor. Havuz da bu yola su serpiyor. Bu değerlendirmelere katılıyor musunuz Abdullah Bey?
Ben ondan önce bu Gezi meselesi ve Abdullah Gül konusunda Abdullah Gül'ün açıklamalarına bir iki not ilave etmek istiyorum. Yani eleştirsek de hakkını teslim edelim. Abdullah Gül'ün Gezi konusundaki tutumu ilk günde de farklı değildi. Yani ben o Gezi olaylarının patladığı geceyi çok iyi hatırlıyorum. Hem meslektaşlarla hem devletten tanıdığım insanlarla ki bunlar arasında mesela Abdullah Gül'ün basın danışmanı Ahmet Sever vardı. Yani o gün kime ulaşabildiysem insanlara ya bir şeyler yapmak lazım, bu gençleri bu öfkeyi dinlemek lazım, böyle karşı gitmek yani öfkeyi öfkeyle cevap vermek, şiddeti şiddetle bastırmak mantıklı değil falan diye gece sabaha kadar telefondaydım. Konuştuğum insanlardan biri de dediğim gibi Ahmet Sever'di, Abdullah Gül'ün basın danışmanı. O zaman Abdullah Gül Cumhurbaşkanıydı. Ve Gül kamuoyuna da açıklama yaptı ve hissiyatları benim hissiyatımdan farklı değildi o zaman. Yani hatta açıklama yaptığı için Şamil Tayyar gibi bazı tetikçi isimler o zaman Abdullah Gül'e veryansın etmişlerdi. Yani şimdi dolayısıyla çok farklı bir şey söylemiyor Abdullah Gül. Yani o süreci bu yapmış olduğu açıklamalar da aşağı yukarı Abdullah Gül'ü yansıtıyor. Yani HDP'ye yapılan muameleyi yanlış buluyor. Abdullah Gül Kürt açılımını desteklemişti. S-400'lerle ilgili yaptığı açıklama çok bence kritik. Yani orada diyor ki Rusya ile ilişkilerde çizgi dışına çıkıldı. Bunu niye aklı başında insanlar söylemiyorlar, hükümete bu konuda fikir vermiyorlar diyor. Çünkü yani elinizdeki silahların bir kısmına karşı kullanacak mısınız diyor. Yani böyle saçma bir silahlı savunma örgütlenmesi olabilir mi diye çok sağlam eleştirileri var. Ayrıca siyasi İslamcılık bitti diyor. Bu kısım çok abartılmış. Bence yani metnin tamamını ben dikkatli okudum, röportaj metninin. Orada şimdi çöktü demiyor. Yani Abdullah Gül zamanında çöktüğü için biz siyasal İslam'a mesafe koyup demokratik bir açılım yaptık. Merkez sağa kaydık. Fakat sonra Erdoğan o yoldan çıktı, AKP o yoldan çıktı anlamında söylüyor. Yani bu daha önceki AKP'nin kuruluşuna yapılmış bir tespitin devamı. Fakat tekrar maalesef Erdoğan oralara AKP'yi döndürmüş oldu. Onun için ben Abdullah Gül'ün konuşmasını, Babacan'ın, Davutoğlu'nun konuşmalarını önemli buluyorum. Özellikle AKP kitlesi ancak bazı yanlışları böyle kendi kurucularından duyarsa belki anlayacaklar. Kafalarına jeton belki ancak öyle düşecek. Eksik bulduğum kısım şu, yani bütün bu yapılanlarda kendi paylarıyla ilgili çok sağlam bir öz eleştiriye ihtiyacı var. Onu yapmıyorlar. Yani bu hem Babacan için hem Davutoğlu için hem Gül için geçerli. Yani bu Erdoğan yoktan yere bu kadar güçlenmedi. Zamanında özellikle Abdullah Gül'ün bütün kararlarda, birçok kritik kararda imzası var. Türkiye'nin demokrasiden, hukuktan uzaklaştığı dönemde Abdullah Gül maalesef kendisine Cumhurbaşkanlığında devam ya da başbakanlık koltukları verileceği hesabıyla sesini çıkarmadı. Bunlardan dolayı çok sağlam bir öz eleştiri yapması lazım. Onu duymuyorum, onu duymak istiyorum. Yoksa onun dışında yapılan tespitler doğru. Zaten bu tespitleri yapmak için de uzman olmaya gerek yok. Yani Türkiye hukuktan, demokrasiden uzaklaştı. Yani bir HDP liderinin Demirtaş'ın hapse atılmasını kim savunabilir? Tabii ki S4'le zaten konuşuyoruz.
Abdülhamit Bey, şimdi bir yeni bir gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir basın açıklaması var. Adem Bey birkaç dakika önce Osman Kavala'yı bırakacaklarını düşünmüyorum demişti. Basın açıklamasının sonunda şöyle diyor. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Mehmet Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında TCK'nın 309. maddesi uyarınca anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir. Bırakmayacaklar
onun
için.
Evet. Yani
şaşırdık mı?
Mücadele devam edecek demek ki. Yani öyle kolay olmayacak.
Yani ben bunu şöyle mi anlamalıyız o halde? Yani tahliyesine karar veren hakim ve mahkeme Erdoğan'a rağmen mi bu kararı vermişti?
Tahliyeye karar veren bence Erdoğan'ın isteğiyle vermişti. Şimdi başka yapılar karşı çıkıyorlar yani. Biz az önce
ama bu şekilde tahliye kararı vererek AİHM'i bypass etmiş oluyorlar. Tahliye kararı veren de, tekrar gözaltı veren de yargı diyecekler ve AİHM'in baskısını üzerlerinden atacaklar. Daha önce de bunları yaptılar. Çünkü AİHM'i tahliye kararını da bu şekilde bypass etmeyi başarmış oluyorlar.
Bu bence yani böyle erken sevindirik olan açıklama yapan Avrupalıların yüzüne vurulmuş güzel bir şamar yani. Sanki Türkiye hukuka dönmüş gibi bir açıklamalar yaptılar ya, biz onları biraz eleştirdik az önce. Şimdi buradan okusunlar yani, buradan baksınlar. Zaten ya, anormaldi yani. Sanki Osman Kavala 2,5 yıldır hapiste niye tutuluyordu? Tahliyesinden dolayı seviniyorsunuz, işte yargıya güven tazelendi falan gibi açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'na da bunu şey yapmak lazım. Bu açıklamayı göndermek lazım. Yani evet.
Abdullah Gül'le ilgili bir katkı yapıyorum. Abdullah Gül bugünden itibaren, yani yarına itibaren, şunu bütün havuz medyasında, Hürriyet'i, CNN'i dahil, Abdullah Gül'ün nasıl İngiliz ajanı olduğuna dair senaryolar, fantastik senaryolar, Karagül'ün yazılarda falan göreceğiz.
Zaten sen okumadın mı? Bir röportaj vermiş. Neydi? Ekonomist. Ekonomist danışman ismi neydi? Büyük Bulut. Abdullah Gül'ü zaten İngiliz ajanlığıyla suçlamaya başlamış. İngiliz Gül'ü mü? Kraliçenin Gül'ü mü? Öyle şeyler söylüyor.
Yani onların ben TR24'te bir yazı yazmıştım. Abdullah Gül'ün İngiliz ajanlığının serüveni diye. Nasıl yapıldığını TR24'te izleyicilerimiz girsin baksın. Hangi AKP'linin koordinatörüyle SETA'nın nasıl organize ettiği, hatta yazılacak metinlerin nasıl hazırlanıp gönderildiğini de orada atmıştım. Yanlışlıkla bana yollamışlardı çünkü. Yani diğer havuz medyasına yollarken yanlışlıkla bana yollamışlardı. Böyle matrak bir hikayesi de var. Ve sonra aynen o cümleleri bütün medyada gördük.
Yalnız bu güzel yani, ona İngiliz ajanı desinler. Abdullah Gül de belki kızar, 17-25 Aralık dosyalarının örtbas edilmesinde nasıl rol aldığını ve aslında onların ne kadar büyük yolsuzluk olduğunu çıksın anlatsın. Ve 15 Temmuz'la ilgili bildiklerini anlatsın kamuoyuna.
Şöyle yani
Türkiye kamuoyu aydınlanmış olur. Hepimiz neler olduğunu öğrenmiş oluruz.
Bence Abdullah Gül bunun için İngiliz ajanı ilan edilmeyi beklemesin. Yani Abdullah Gül'e söylemedik laf bırakmadı havuzcular. Ama şunu soralım o zaman. Şimdi 17-25 olduğunda Abdullah Gül, ben Ankara'daydım. Bu bütün kulislere az çok hakimdim o dönemde. Abdullah Gül yakın çalışma ekibinden birilerini dedi şu işe bir bakın o gün hemen itibariyle. Yakın çalışma ekibindekiler baktılar. Şu anda cezaevinde falan değil o yakın çalışma ekibindekiler. Baktılar, ettiler. Dediler ki efendim bu çok sağlam bir dosya. Abdullah Gül kendi bizzat birilerini aradı. Siyasileri, bürokratları, HSK yöneticilerini. Dosyadan briefing aldı. Ne oluyor, ne bitiyor, nedir bu diye. Sonra dosya çok sağlam dedikleri için, önde biraz briefingler, bilgi verdikleri için Abdullah Gül dosyanın sağlam olduğunu daha 17 Aralık'ta öğrenmişti. Bu yüzden zaten o kabinedeki 4 bakanın istifası sırasında 3 bakan istifa etti, ettirildi. Efkan hala bir istifa metni yazdırdı. Bu bakanlara tek tek önlerine koydu. Hatta Erdoğan Bayraktar yanlışlıkla NTV'ye bağlanmıştı. Başka bir yere bağlanacakken NTV'ye bağlandı. NTV'de ben ne yaptıysam Erdoğan'ın bilgisiyle yaptım demişti. Çünkü Efkan hala önüne imzalanmış bir istifa metni koymuştu. Hazır bir metin koymuştu. Diğer iki bakan istifa etmişti. O bakanların ismi yerine başka bakan kondu. Ama Egemen Bağış yine köşke gitmişti bakan olarak. Abdullah Gül Egemen Bağış'ı imzalamam dedi. Orada köşkte küçük çaplı bir kriz çıktı. Daha sonra Egemen Bağış listeden çıkartıldı. Abdullah Gül bunların hepsini yaşayan bile bir insan. Abdullah Gül dediği gibi yani keşke bu Ankara'da herkesin duyduğu bildiği şeyleri kendi ağzında çıkıp anlatsın.
Ya bence artık yani Türkiye'de Metin Bey, Adem Bey yani bu yarım yamalak çakma demokratlıkla ayakta kalmak çok zor yani. Yani şimdi 15 Temmuz'la ilgili konuşmayacaksınız. Gezi'yi diyelim savunacaksınız. Fakat Gezi dosyalarını hazırlayanların FETÖ'cü olduğunu falan söyleyeceksiniz. Şimdi mesela İsmail Saymaz ne diyecek merak ediyorum. Bu Cumhuriyet Savcısı'nın açıklaması üzerine herhalde Pensilvanya'dan gelen bir talimat üzerine Osman Kavala'nın.
Ya, olur mu ya? Yani, Nedim Şener, Nedim Şener şimdi şunu yazacak, onu söyleyeyim. İsmail'de Nedim'de şunu diyecekler. İşte biz günlerde söylüyoruz, işte şu kadar 500 tane FETÖ'cü hakim savcı var, işte 700 tane bilmem askeriyede şey var. Bu rakam da hiç bitmiyor. Her gün onar bene, onar 20'şer, 50'şer tane gözaltı oluyor ama bu rakam hep aynı duruyor böyle. Bu rakamlar böyle. İşte diyecekleri şey şu, bak kriptocular hükümete operasyon çekiyor.
Peki bu arada yeni bir darbe planı hazırlandığını söylüyor biliyorsunuz savcılar. Yiğit Bulut yeni darbe planının parçası olarak kimi işaret ediyor sizce? Abdullah Gül'ü.
Yani diyor ki, benim zaten darbe tartışmasını iktidar kanadının Erdoğan tarafının pompalamasından anladığım yani 15 Temmuz'u ne için kullandılarsa şimdi muhalefet sayısında yine artış oldu. Yani 15 Temmuz'da Erdoğan, AKP Türkiye'ye bir format atmıştı. O kadar ki CHP lideri bile o ilk günlerin heyecanıyla, havasıyla yeni kapıya koştu. Hatırlayın. Yani evet. Türkiye'de muhalefetin konuşması imkansız hale getirildi. İşte KHK'lar çıkarıldı. Bütün temizlikler askerde, üniversitede, medyada yapıldı. Fakat yani o 2016 yılındaydı. Bugün 2020'deyiz. Yani 15 Temmuz'un kullanım süresi, raf ömrü bitiyor. Onun için şimdi çıkan muhalif sesleri, çatlak sesleri toparlamak için veya sindirmek için bu böyle bir darbe ya da darbemsi bir komploya, bir tezgaha ihtiyaç duyduklarını hissediyorum. Bunun için de Ergenekon'dan olup da sesini çıkaranlar veya Başbuğ gibi zamanında Ergenekon yargılamalarına aslında ses çıkarmayıp bu yüzden eleştirilen biraz opportunist Genelkurmay Başkanı, işte Abdullah Gül, Babacan, Davutoğlu, bunların hepsinin bir şekilde sindirileceği bir ortam hazırlamak için herhalde bu darbe senaryoları yazılıyor. Muhtemelen ve tetiklenmesi de Doğu Perinçek'in AKP artık Türkiye'nin başında duramaz, Erdoğan Türkiye'nin başında duramaz. Ve Başbuğ'un, İlker Başbuğ'un bu Ergenekon soruşturmalarının ya da işte cemaat soruşturmalarının siyasi ayağını bulmamız lazım dediği andan itibaren çıkması manidar. Yani onun için bu Türkiye ordusunda TSK içinde darbe yapacak bir kabiliyet, bir kapasite kalmış mıdır bilmiyorum. Yerle bir edilmiş bir ordu. Darbe de hiçbir zaman asla istenmeyecek demokrasiyle bağdaşmayan bir şey. Türkiye demokrasiyle kesinlikle çözümlerini bulması lazım. Her zaman bunu söylüyoruz. Demokrasi dışında Türkiye için bir çıkış yolu yok. Ama bunun bir gerçek bir darbeden ziyade bir darbe senaryosuyla işte bir darbe yapma peşindeydiler diye Türkiye'de bir kısım hala konuşmaya başlamış, işte muhalefetin dirilmeye başlayan muhalefeti, gazetecileri, siyasetçileri tekrar bir sindirmek için planlandığını düşünüyorum ben açıkçası.
Peki Adem Bey, siz bu darbe söylentilerinin gerçekten hazırlık yaptıkları için mi bunu çıkardıklarını düşünüyorsunuz? Yoksa gündemi değiştirelim, Türkiye'de ekonomi konuşulmasın, İşte Suriye'de olup bitenler konuşulmasın, Türkiye'deki Suriyeliler konuşulmasın diye sadece gündem değiştirmek için mi ortaya attıklarını düşünüyorsunuz?
Hayır, tek parçalı bir resim olduğunu düşünmüyorum. Yani birden fazla iç içe geçmiş bir mücadele var şu anda. Ama önce şunu söyleyeyim, İlker Başbuğ bu tartışmayı açtığı için herhalde şu an biraz pişmandır. Çünkü dünkü açıklaması biraz pişmanlık ifadesi gösteriyor. Yani ya hani bu, çünkü şunu unutmayalım. Yarın bir gün Erdoğan çıkıp dese ki İlker Başbuğ FETÖ'cüdür, rütbelerini söktük, makamlarını geri aldık ve tutukluyoruz. Bunun önünde bir engel yok. Bugüne kadar çok yaptılar böyle şeyleri. Yine yapabilirler, hiç de şaşırmayız. O yüzden sanıyorum Başbuğ'da da aynı türden bir endişe hasıl oldu ki dün enteresan bir açıklama yaptı avukat aracılığıyla. O açıklamaya bir bakmanızda fayda var. Yani Başbuğ'un ilginç bir geri dönüşü var. Şimdi ne oluyor kısmında şöyle söyleyeyim. Şimdi bir soru sorayım. Mesela bugün seçim olsa, yarın seçim olsa ya da bu yaz seçim olsa Erdoğan MHP desteğine rağmen %50 artı biri alabiliyor mu? Alamıyor. Şu andaki bütün anketler bunu gösteriyor. Zaten kamuoyu nabzını yokladığın zaman da rüzgarı görüyorsunuz. İstanbul seçimlerinin alaveli daraveli iptal edilen seçimden bile 800 bin fark gelmesini hepimiz gördük. Dolayısıyla Erdoğan rejiminin iktidarda kalması gerektiğinde hepimiz hemfikiriz değil mi? Erdoğan iktidardan düşerse kendisiyle birlikte paydaşlarının yargılanacağını biliyor. Bütün dosyalar açılacak. Erdoğan iktidarda kalması ne yapması lazım? Seçim de kazanamayacağına göre. Seçime gitmeyeceği ya da seçimi manipülatif bir şekilde sandığı insanların önüne koyabileceği bir şey lazım. 15 Temmuz yaşandı. 15 Temmuz'da öncesinde bunu çok iyi kurguladılar, yaptılar. Fidan'la, Akar'la ve TSK içerisindeki Ulusalcı Ergenekoncu kadroyla bunu icra ettiler. Ama Abdülhamit Bey dediği gibi raf ömrü doluyor. İnsanlar sorguluyor. Ortada kokan bir yemek var. Her yeri kokuyor çünkü şu anda. Her yerinden kurtlar çıkmaya başladı.
Ya öldürülen insanların eşleri, yakınları bile sorgulamaya başladı.
Evet. Şimdi böyle bir tabloda bir de şu var yani. Şimdi cemaatin köpüğünü kazıdı. Daha bugün 766 gözaltı var. 1.600.000 kişiydi en son ki bugün gelmişse 1.000.000 küsürü geçti. Yani bu kadar insana terör soruşturması yapmışsın. Cezaevleri ağzına kadar dolu, fazlası kapasitesi söz konusu. İkinci, üçüncü turu yapıyorsun. Tamam. Cemaat tarafını bitirdin, köpüğünü kazıdın. Şimdi aynı şeyi sol Kemalist, layık ya da işte Alevi kesime karşı yapmak isteyecekler. Bunun için de bir ikinci 15 Temmuz lazım. Hani burada adil öksüzü kim olacak, Kemalistlerin, onu merak ediyorum. Ya da işte Ulusalcıların, ona da bir adil öksüz lazım çünkü. Ama sonuçta Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı şey şu. Bu söylemle bir taşla kuş sürüsü vuruyor. Ne yapıyor? Bir, askeri vesayet bitmedi, büyük risk altındayız diye bütün kendi tabanını konsolide ediyor. Bakın bugün Hürriyet Gazetesi'nin yazarlarından tutun, Geniş Afaslar, hepsi aynı söylemi nakarat olarak Koroğlu'nda söylüyorlar işte. Askeri vesayet bitmedi, askeri vesayet bitmedi. Selvi'nin yazılarına falan bakın. Risk halindeyiz. İşte aman arkamda durun, askeri vesayeti bitirelim. Bunlar darbe yapacak söylemiyle tekrar bütün tabanı motive ediyor ve halkı sokağa çağırıyor. Bakın İçişleri Bakanı'nın Soylu'nun yaptığı sözler, açıklamalar, diğer grup başkan vekilleri, AKP'nin üstlerinin, Erdoğan'ın yaptığı çağrı. Kimseden çağrı beklemez, halk sokağa dökülür diyor. Şimdi bunların hepsi aslında planlı çalışılmış bir eylemin parçaları. Erdoğan bu sayede tabanı konsolide ediyor ve rakipleriyle, yani Erdoğan'ın rakibi, mücadele ettiği kadro Ergenekon, şu anda Ergenekon'la ilişkilerinde pazarlık unsuru olarak önünde duruyor. Ha, bütün bunların dışında söyleyeyim, ben Ergenekon'un darbe yapabilecek çapta olduğunu düşünmüyorum. Ergenekon yeteneklerini 15 Temmuz darbesinde deşifre etti. Erdoğan'a destek verirken Erdoğan onların ordu içerisindeki kabiliyetlerini gördü, uzantılarını, operasyonel yönlerini tespit etti. Dolayısıyla ben Ergenekon'un bir darbe yapabilecek çapta olduğunu düşünmüyorum. Zaten başka da bir güç yok şu an TSK içerisinde. Artı 15'ten bundan sonra ordu paralelize olmuş durumda. Herhangi bir hareket çekebilecek hali yok. Dolayısıyla benim olayları okumam şu. Erdoğan siyaseten çok sıkıştı. Seçim kazanarak iktidarı sürdüremeyecek. Bunun için bu söylemi kullanarak muhalefeti bastırma, istediği tasfiyeleri yapabilme. Bakın az önce konuştuk. Osman Kavala'yı 15 Temmuz'a bağladılar. Yani nasıl bir altını dolduracaklar merak ediyorum. Yani nereden çıkacak, nasıl bağlayacaklar bilmiyorum. Hani AK Parti rejiminde iddianame yazmak çok sansasyonel bir şey. Hiç gitmediğiniz ülkelerde bulunup toplantılar yapmış olabilirsiniz yani. Yapabilirsiniz, yaptılar. Benimle ilgili yaptılar mesela. Hiç gitmediğim bir yerlerde bulunmuşum. Şimdi böyle şeyleri yapabilen bir rejim AKP. Dolayısıyla ben hani finalde şunu söyleyeyim. Tıpkı 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi iktidar tarafından çıkartılan suni bir söylem. Bu sayede tasfiyeleri yapacaklar. Bu sayede tabanı konsolide edecek, tabanı arkasına toplayacak. Bu sayede muhalefeti bastıracak ve Erdoğan rejimi sürdürmeye devam edecek. Ben pratikte, realitede TSK'nın herhangi bir şekilde darbe yapabilecek gücü, çapı, projesi, motivasyonu olduğunu düşünmüyorum. Ha, bunun için Erdoğan rejimi inanılmaz tahrik ediyor. Özellikle Selvin işte kes ulan dedi falan gibi işte güya orgenerali Erdoğan böyle söylemiş falan gibi tahrik edici şeyleri yoğun bir şekilde hem sosyal medyadan hem de konvansiyonel medyadan yapıyorlar. Ama ben bunların pratikte sonuç vereceğini düşünmüyorum. Olay Erdoğan tarafından bir siyasi kumpas olarak hesaplanıyor, planlanıyor. Erdoğan böyle bir hamle yapmak zorunda, aksi halde koltuğunu muhafaza edemez.
Şey de olabilir bu. Yani bu biliyorsun Ağustos ayı TSK için önemli bir aydır. Terfiler, yaş toplantıları. Onun öncesinde iyi bir zemin oluşturuldu. Yani sonda bir tasfiye gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama Türkiye'de memurlar, askerler dahil böyle kariyerlerine taparcasına önem verirler. Erdoğan da şu anda ipleri elinde tutuyor. Yani kimin nereye gideceği, geleceği elinizde, elinde mesajı veriyor. Dediğim gibi tasfiyeye yol açar mı, açmaz mı henüz bilmiyoruz ama herkese bir ayağınızı denge alın, ayağınıza dikkat edin mesajı verilmiş oluyor. Yani siz beni FETÖ'nün siyasi ayağı olmakta suçluyorsunuz ama benim de elim armut toplamıyor mesajı veriyor. Tabii başka fonksiyonlar da var. İşte İdlib konuşulmuyor. Yani orada Türk askerinin başına gelenler, Suriye ordusu karşısında madara oluşumuz, Rusya ile güya stratejik işbirliği geliştirip arkamızdan kuyumuzu kazmasına sessiz kalmamız, hiçbir şey yapamayışımız. Ondan sonra insanlarımız yani şehitlerin yanı sıra gençler var artık. Yani bugün yeni bir haber, sabah daha uyandığımda gördüm. Hakan Taşdemir'di, ismini yanlış hatırlamıyorsam. Üniversite mezunu genç biri intihar ediyor. Yani
son sınıf öğrencisi, meslektaşımız olacaktı.
Yani düşünün, bunlar o kadar çok arttı ki bütün bu gündemleri de bir şekilde bastırmak gerekiyor. Darbe ve askeri vesaire falan heyecan verici konular. Medyaya attığınız zaman, hele Erdoğan'ın %90'ını medyanın kontrol ettiğini düşünürseniz, onlara bir tür malzeme verilmiş oluyor. Başka konularda konuşmaya fırsat kalmıyor. Biz bile mesela o kendini hayatına son veren genci değil de bunu konuşuyoruz. Düşünün yani.
Sanki bunun üzerine çalışan bir ekip var. Her gün onlarca insanı gözaltına alıyorlar. Belli bir süre çalışıyorlar. Vakit buldukça da gözaltı işlemleri yapıyorlar gibi bir hava var. Abdülhamit Bey, ne diyorsunuz?
Yani Erdoğan rejimini kurmak için bir öcü icat etti. Ve maalesef Türkiye'deki toplum kesimleri de çok az, belki %5'lik bir istisna bile yok. Bu zokayı yuttu. Yeni rejim ne zaman kana ihtiyaç duysa artık cemaatten ya da cemaatten olduğu iddia edilen insanlara operasyon yapma ihtiyacı hissediyor. Bir tür rejimin, Erdoğan rejiminin meşruiyet gerekçesi oldu. Gerçekten çok vahim. Muhtemelen daha fazla insanı alacaklar fakat hapishanelerde yer bulamıyorlar. Yoksa ne dünyadan ne de Türkiye'deki bir tepkiden korkuyorlar. Yani öyle bir noktaya geldik ki artık yani bir hapis, 17-25 yolsuzluk operasyonlarını yapan polisleri konuşmuyoruz. Onların hapiste olmasını, hücrede olmasını konuşmuyoruz. Ya da Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesinin hapiste olmasını konuşmuyoruz. Ahmet Burhan'ı konuşuyoruz yani. Kanser hastası bir çocuğun yurt dışında tedavi edilip edilemeyeceği ve annesinin kendisine eşlik edip edemeyeceğini konuşuyoruz. Bizim de beklentilerimiz o kadar düştü ve geri gitti ki çok maalesef sıradanlaştı, normalleşti. Bir soykırım, bununla da artık bir soykırım yaşanıyor. İnsanlar hayattan koparılıyor. Hiçbir doğru dürüst gerekçe olmadan uluslararası mahkemelere gidiyor bunlar. Yani AİHM'e de gidiyor, Birleşmiş Milletler'e de gidiyor. Oralarda Türkiye'deki mahkemelerin bu cemaat tutuklamaları, soruşturmalarıyla ilgili vermiş olduğu kararların hiçbirinin hukuken kabul edilemez olduklarına hükmediliyor. Fakat bunu tabii Türkiye'de maalesef şu anda dinleyen yok. İktidar sadece dinlemese bir bakıma anlaşılabilir yine. Muhalefetin de büyük bir kısmı aynı şarkıyı söylüyor, aynı zokayı, aynı sakızı ağzında çiğnemekten bıkmıyor maalesef. Üzücü. Türkiye ne zaman bu yoldan geri döner? O günü hepimiz üzüntüyle, acıyla bekliyoruz.
Yani Türkiye farklı gündemlerle tabiri caizse oyalanırken öbür tarafta masum on binlerce, yüz binlerce insan hakkında tutma gerekçeleri, saçma sapan gerekçeler, bankada hesap açtığınız bir telefon uygulaması indirdiğiniz gibi gerekçelerle insanları tutuyorlar. Ama başka gündemleri öne çıkararak...
Burada gözden kaçmamız gereken bir şey daha var. Bu FETÖ'nün siyasi hayat tartışması yapılırken eski Genelkurmay Başkanı Özkök'ün açıklamaları oldu. Özkök dedi ki o tarihte suç değildi. Suç olmayan bir konuyla ilgili suçlamaya başlarsanız ya da birilerini fotoğraf etmeye başlarsanız bunun nereye gideceğini hesaplayamazsınız tarzında bir açıklaması oldu. Cümleler aynen böyle değildi ama bu aslında iktidara gösterilen çok net bir uyarıydı. Yani sen kafana göre miladı 17-25'ten 15 Temmuz'dan yani ben nesi istersem oraya korun miladı. Bu çizgiden öncekiler teröristtir, sonrakiler değildir ya da işte tam tersi öncekiler dosttur sonrası terörist derseniz kimin nerede duracağını kestiremezsiniz. Orada önemli bir uyarı vardı. Bir de şu hatırlatmayı yapalım. Yani hani ben hep söylüyorum, biz hep bunu ısrarla savunuyoruz. FETÖ diyor bir terör örgütü yok. Yani bunu kabul etmediğim için siyasi ayağı da benim açımdan siyasi ayağı tartışması da boş bir tartışma. Ama eğer FETÖ diyor bir örgütün varlığını kabul ediyorsanız ve böyle bir iddianız varsa, bunu özellikle AKP cenahı için söylüyorum, siyasi boyutunu insanların sorması da yadırgamayacaksınız. Normal soracaklar çünkü tek taraflı bir operasyon değil. Yani sadece asker yani bu yapı nasıl bir yapı ki öğretmenleri tutukluyorsun ama hiç siyasi ayağı olmuyor, bürokrat ayağı olmuyor. Bu defteri açtığın zaman da AKP'nin kaçacak bir yeri yok. Aynı sosyolojik tabandan geliyor. Bugüne kadar neredeyse sosyolojik olarak neredeyse iç içe geçmiş iki yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben açılacak olan işte FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması, hani Erdoğan bunu Kılıçdaroğlu'na yamamaya çalışıyor ama ben AKP'liler için tablonun hiç parlak olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle bir beklentim de var. Yarın 5-6 yıldır ağız dolusu FETÖ diyenler yarın bir gün AKP cenahı için söylüyorum. Ya aslında FETÖ diye bir örgüt yok. Bunların hepsi perinçekçilerin uydurması falan diye de diyebilirler. Çünkü aksi halde topun ağzına kendileri gidecek. İşin bu boyutu. O açıdan hani yeni operasyonlar için de şunu son olarak söyleyeyim. Hani maalesef cemaatin karşılaştığı en büyük handikap bu. Yalnız yani ne yurt içinde ne yurt dışında. Yani Osman Kavala'ya gösterilen ilgi, Can Dündar'a gösterilen ilgi cemaatten bir insana gösterilmiyor. Yani 9 yaşında bir çocuğun, kanser hastası bir çocuğun tedavi olabilmesi için yurt dışına gitmesi mücadelesini yapıyoruz. Yani şu andaki gündemimiz bu, düşünün. Yani birkaç saat içerisinde annesine izin verildi, sonra mahkeme olağanüstü bir şekilde karar verip tekrar bir yurt dışı yasağı koydu. Ya 9 yaşında bir çocuk annesiyle yurt dışına çıkıp tedavi olamıyor. Şu an geldiğimiz yer bu.
Türkiye'de demokrasi mücadelesi vermek kanserle mücadeleden daha zor yani. Onu anlıyoruz. Ben bir noktanın da altını çizmek istiyorum Metin Bey, müsaade edersen bu konuda. Şimdi bir kere yarım milyon insan, değil mi? İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre sayı artıyor sürekli. Fakat yarım milyon esas alalım. Ya yarım milyon üyeli bir terör örgütü var mı? İnsanlık tarihinde, dünya tarihinde böyle bir şey olmuş mu? Bir. İki. Demokrasi ve hukukun geçerli olduğu herhangi bir ülke var mı? hizmet hareketine, cemaate Erdoğan rejiminin dediği gibi terör örgütü diyen. Yani Almanya'da hizmet mensupları var, cemaat mensupları var, İngiltere'de var, Amerika'da var. Dünyanın demokrasi ve hukukun geçerli olduğu her yerde var. Ve hiçbirinde şu ana kadar bu harekete terör suçlaması yapılmıyor. Hatta yan yana bu isimler beraber bile anılmıyor. Çünkü herkes oralarda bu hareketin İslam dünyasındaki en barışçı, eğitim, diyalog yanlısı bir hareket olduğunu biliyor. Zaten de öyle. Peki nerede, yani bu nereden çıkıyor? Ben şu nokta önemli. Yani baskıcı rejimler, mesela Kaddafi Libya'sı, Suriye Baas rejimi veya işte Saddam yönetimindeki Irak, muhaliflerine, beğenmediklerine, kendilerini desteklemeyenlere terörist derler. Türkiye'de yapılan hadise de tamamen budur. Yani Türkiye rejiminin bir insana terörist demesi, bir gruba terörist demesi asla hukukun gerektirdiği, hukuka dayanan bir değerlendirme değil. Oradaki ve suçlananlarla ilgili bir açıklama değildir bu. Suçlayanın kim olduğunu gösterir. Suçlayan yapının nasıl bir hukuksuzluk içinde, nasıl bir diktatörlük içinde olduğunu gösterir. Eğer öyle olmasa, yani objektif hukuk standartlarına göre hizmet hareketi bir terör örgütü olsa, dünyanın her yerinde, NATO'sundan Avrupa Birliği'ne, Amerika'sına, hukukun dediğim gibi geçerli olduğu her yerde buna destek gelirdi. Nitekim El-Kaide mesela Türkiye terör örgütü kabul ediyor, Almanya da kabul ediyor. Bir problem yok. IŞİD mesela. Dünyanın her yerinde terör örgütü olarak kabul ediyor. Çin'e de gitseniz
PKK
da öyle. Yani onun için işin acı tarafı şu. Yani bunu bir Erdoğan rejimini kendini korumak için böyle bir öcüye ihtiyacı olmuş olabilir. Bunu ortaya çıkarmış olabilir. Fakat şimdi gazeteci meslektaşlarımızın bunu yapması, muhalefetin bunu yapması, Kılıçdaroğlu'nun bunu yapması, bunu ağza alması gerçekten açıklamakta zorlandığım bir garabet. Yani Türkiye'nin acı tarafı ve cemaatin bence yaşadığı sıkıntıyı büyüten işin yönü de bu. Yani bu akılsızlığı herkes çıkıp söyleyeceğine, kardeşim sen bu terör örgütü dediğin yapıyı nasıl oluyor sadece Türkiye'de terör örgütü olarak görülüyor? Bunun bir sürü dünyada faaliyetleri hala devam ediyor. Sadece Türkiye'de mi hukuk var diye bir muhalefet lideri bir gazeteci sormayı düşünemiyor ya da cesaret edemiyor. Bu akılsızlık maalesef Türkiye'yi battıkça batırıyor.
Burada hemen kısa bir katkı yapayım araya girerek Metin Bey, müsaade edersen. O da şu. Şimdi Amerika terör örgütü kabul ediyor, etmiyor tartışmasında. İşte Erdoğan rejimi şunu söylüyor. İşte tabii ki kabul etmez. Çünkü kendi aparatları, hani onlara göre böyle bir ilişki var. Şimdi şunu hatırlatalım izleyicilerimize. 15 Temmuz hadisesi olduktan sonra Erdoğan rejiminin Amerika'ya gönderdiği işte bir rivayete göre 80, bir rivayete göre 100 koli evrak var. İşte Erdoğan 3 yıldır bunu anlatıyor. Buradaki konsolos ve büyükelçilik 3 yıldır bunu anlatıyor. Şimdi geçtiğimiz aylarda Amerikalılar hep bunu söylüyordu. Ya bize gönderdiğiniz evrakların içerisinde darbeye dair bir şey yok. Bize gönderdiğiniz evrakların içerisinde Gülen cemaatinin bu işe karıştığına dair bir veri yok diyordu. Israrla Türkiye'de hayır biz gönderdik belgeleri diyordu. Sonra gördük ki bu Mike Flynn'in, hani Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı, Erdoğan adına para alıp Gülen aleyhine yazı yazan kişi, yargılandığı mahkemede Adalet Bakanlığı'nın Dış İlişkiler Ofisi'nden bir yönetici geldi. Dedi ki biz bu kadar zamandır buna uğraşıyoruz. Hatta Türkiye'ye ekip gönderdik. Bir iade dosyası, bir suç duyurusu dosyası nasıl hazırlanır bunu da gösterdik. Aslında bu hakaret gibi bir şey Türkiye'ye. Yani siz bu işi bile beceremiyorsunuz demenin başka bir versiyonu. Ama her şeye rağmen bu kadar zaman geçti ve hala bize Gülen'in cemaatin darbeye karıştığına dair, darbeci olduğuna dair, darbe talimatı verdiği ya da organize ettiğine dair herhangi bir delil sunmadı Türkiye'ye. İşte Amerika'nın kendisini kabul edip etmemesi ayrı bir konu. Burada geleceğim yer şu. Ya sen Türkiye'sin, Erdoğan'sın, bütün varlık sebebin bu. Bütün amacın, yani gözün başka hiçbir şey görmüyor. En önemli konu ne? Gülen Amerika'da olduğu için Amerika'ya Gülen'in darbeci olduğuna dair somut delil vermek, veri vermek olmalı değil mi? 4 yıla yakın zaman geçti ama öyle bir şey gelmedi. Amerikalılar artık yok kardeşim. Biz sizden 4 senedir bunu istiyoruz. Verin gereğini yapalım. Ama yok. Şimdi burada şu soruyu sorabiliriz. A. Cemaatin darbe, yönetici, organizatör vesaire gibi bir şey yok. B. Erdoğan Gülen'i asla ve kata istemiyor. Üçüncü bir şey ortaya çıkmaz çünkü bu durumda.
Gülen'i kalacak mevzulardan bir tanesi olarak gözüküyor. İsterseniz Amerika'daki seçimlere dönelim.
Heyecanlı bir süreç yaşanıyor, devam ediyor. Temmuz ayına kadar adaylar yarışacaklar. Cumhuriyetçi Parti'de bir heyecan yok. Çünkü Trump'ın zaten Cumhuriyet Parti'yi temsil edeceği belli. Kasım ayındaki seçimde. Fakat demokratlar arasında ciddi bir yarış var. İşte en son 12'ye düşmüştü. Sayılar azalıyor. Bu arada yarışa yeni bir isim katıldı. New York eski belediye, 3 dönem New York'ta belediye başkanlığı yapmış Mike Bloomberg. Bloomberg medya grubuyla da biliniyor. Ekonomi alanındaki başarılı şirket, önemli şirketlerden biri. Bizim mesleğimizin icra edildiği bir kuruma sahip. 60-70 milyar dolarlık bir serveti var. Bir milyarder. Demokrat partiye aday olarak girdi ve çok büyük para harcıyor. Son 1-2 hafta içinde 300 milyon dolarlık bir reklam harcamış. Ben de arabada mesela radyo reklamlarında bile rastlıyorum. Belki siz de dinliyorsunuzdur.
Evet, evet.
O kadar ki en son bugün yapılan bir kamuoyu yoklamasında ikinciliğe yerleşmiş. Yani birinci aday o yoklamaya göre NPR'ın yapmış olduğu bir araştırma Sanders görünüyor. Demokratların birinci adayı %31 destek görüyor. İkinci sırada Bloomberg var şu anda %19 ve çarşamba günü yani yarın yapılacak televizyon adayların tartışacağı programda ilk defa katılacak. Orada kamuoyu görmüş olacak nasıl birisi diye. Tabii iki New Yorklu eğer Bloomberg aday olursa iki New Yorklu ve iki milyarder.
İki zengin iş adamı karşılıklı yarışacak olabilirler.
Yani öyle bir ama yani Bloomberg'in serveti Trump'ı katlar ama yani. Ve gerçekten çılgınlar gibi para harcıyor Bloomberg.
Bir de arada şöyle bir fark var. Bloomberg biraz kendisi bu serveti edinmiş. Yani kendi başarısının göstergesi. Eğitimi falan da bu arada Harvard, John Hopkins falan da okumuş biri. Denenmiş bir yönü de var. Dediğim gibi 3 dönem New York gibi bir şehre belediye başkanlığı yapmış. Servetini de harcayacağını söylüyor. En son da eğer ben aday olmazsam kim aday olursa ona da servetimi harcamaya devam edeceğim diyor. Yeter ki Trump'tan kurtulalım gibi bir yaklaşımı var. Yarınki tartışmayı ben merak ediyorum. İlk defa çıkacak ne olacağını. Tabii adaylarla ilgili ön seçimler devam ediyor. 3 Mart'ta yanılmıyorsam 15 eyaletten insanlar oy kullanacaklar. Kimin aday olmasını istiyorsunuz diye. Orada herhalde kimin 2020'de demokratları temsil edeceği Trump'a karşı daha netleşmiş olacak. Ama bu arada Nevada'da bir ön seçim var. Güzel bir şekilde devam ediyor. Yani o Iowa'daki sıkıntılı bir süreçle başladı seçim. Ön seçim süreci. Fakat bir önemli bir notu hatırlatayım. Yani yine en son yapılan kamuoyu yoklamasına göre demokratlardan Sanders da olsa, Biden da olsa, Bloomberg de olsa hepsi Trump'la karşı karşıya yarışmaları durumunda bu anketin sonucuna göre %4, %3, %2'lik fark atıyorlar. Hepsi kazanıyor görünüyor. Tabii bu anket bu. Ne kadar sandıktan aynı sonuç çıkar. O konuda medya çok dikkatli. 2016 seçimlerindeki yanlışını yapmamaya çalışıyor. Medyayı takip etmeye çalışıyorum. Orada biliyorsun Hillary kesin kazanacak, Trump aday bile olmaz yaklaşımları vardı. Şimdi hiçbir adaya peşinen açık çek vermiyorlar. Trump'ın da kazanacağı ya da kazanmayacağına dair herhangi bir bahiste bulunmuyorlar. Herkes dikkatli yani.
Evet, artık önümüzdeki programı biraz daha zamanımızı iyi kullanmaya çalışırız. Tekrar çok teşekkürler Adem Bey, Abdülhamit Bey. Sizlere de
teşekkürler. İyi yayınlar, kolay gelsin.
İyi yayınlar. Ben de bütün izleyenlere selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Yorumlara bakıyorum. Bir arkadaşın yorumu dikkatimi çekti. Bir kereyle yetinmemiş, iki kere izlemiş.
Evet. Rejinin bana söylüyorum daha uzun olmasını isteyenler de çok, hatta çabuk kesiyorsunuz diyenler de varmış ama artık hepimizde performansı bir yere kadar.
Evet. Teşekkürler. İyi yayınlar.
İyi yayınlar. Kolay gelsin.
Hoşçakalın.